Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 9 Mart Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz ve gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar talepleriyle Türkiye'nin dört bir yanında bir araya geldi. Bu arada Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu geçen yıl Türkiye'de en az 403 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Sadece bu yılın başından itibaren 71 kadın katledildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru olan eski eşi Mustafa Yıldır tarafından vurularak öldürülen Merve Gül Bayer'in cenazesi toprağa verildi. Bayer'in tabutunu kadınlar taşıdı. Kadının adı seçimlerde de yok. Yerel seçimlerde oy kullanacak seçmenlerin %50.9'unu kadınlar oluşturuyor. Deutsche Welle Türkçe'den Pelin Ünker'in haberine göre 30 Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak 734 adayın sadece 94'ü kadın. Seçim gündemiyle devam edelim. Yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulası belli oldu. Bağımsız aday sayısının fazla olduğu yerlerde pusulanın boyu da hayli uzun oldu. En uzun oy pusulası 97 cm ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için basılan pusula oldu. İstanbul'da 22 siyasi parti adayı ve 27 bağımsız aday yarışacak. Tek siyasi partinin seçime girdiği Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi için basılan pusulanın uzunluğu ise 4,5 santim. CHP Aydın adayı Burcu Köksal'ın belediyenin kapıları DEM Parti hariç tüm partilere açık olacak sözleri krize neden olmuştu. Bu konuyla ilgili tartışmalar sürüyor. CHP lideri Özgür Özel tüm adayların ayrımcılığa karşı taahhütname imzalayacağını söylemişti. CHP, halkçı belediyecilik taahhütnamesi ve yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesini imzalamaları için adaylara gönderdi. Gazeteci Fatih Portakal ise Burcu Köksal'ın tepki çeken açıklamaları ile ilgili talimatın eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim tarafından verildiğini öne sürdü. Bu iddiaya sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Ne böyle bir talimat verdim ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır, açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini söyleyeceğim," diye konuştu. Farklı araştırma şirketlerinin hazırladığı 10 ayrı İstanbul anketinin ortalamasına göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu %40.9, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum %40.3 oy alabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bursa ve Ankara'da bilgileri dışında görselin yer aldığı afiş ve bayraklar asıldığını belirterek, "Her seçim provokasyon yapılmasına alıştık artık. Belli ki bir şeyler planlanıyor. Ortaya çıkınca sizlerle paylaşırız," dedi. DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Gülten Kışanak, kampanyada kullanılmak üzere fotoğraf çektirip dışarıya göndermesine Adalet Bakanlığı'nın izin vermediğini söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Narkoçelik 5 adlı operasyonda 4 tondan fazla metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın hazırladığı son raporda ise Afganistan kaynaklı eroinin büyük ölçüde Türkiye'deki limanlar aracılığıyla Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiği belirtildi. İsveç ve Almanya'dan iki üniversitenin hazırladığı Akademik Özgürlükler Endeksinde Türkiye, akademik özgürlüklerin tamamen kısıtlandığı ülkeler arasında yer aldı. Türkiye söz konusu endekste en alttaki %10'luk dilimde Mısır ve Küba'nın ardından üçüncü oldu. Türkiye'yi Afganistan izledi, bu dilimin en sonunda ise Kuzey Kore yer aldı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye'de konut fiyatlarındaki artış sürüyor. Fiyatlar 2023 yılında %76'lık artış gösterdi. Euronews internet sitesinin aktardığına göre son 9 yılda Türkiye'de konut fiyatları nominal olarak ortalama %1200 artarken Türkiye'yi %166'lık artışla Macaristan izledi. İstanbul konut fiyatlarında Londra ve Paris'le yarıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yıl içinde 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getireceklerini söyledi. Kredi kartı harcamalarında yeni rekor seviye görüldü. Merkez Bankası verilerine göre banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı 1 Mart'la biten haftada bir önceki haftaya göre %15 arttı ve 262 milyar lirayı da aştı. Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Mevduat faizi yatırımcısına %1.76 kaybettirdi. Borsa endeksi ise %8.9 kazandırdı. Avrupa Merkez Bankası bu yılın ikinci para politikası toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde bölgeyi doğudan batıya geçen yeni bir yolun inşasını tamamladı. BBC de fotoğrafları teyit ettiğini duyurdu. İsrail bir ikmal güzergahı inşa ettiğini belirtti. Ancak bazı uzmanlar yolun kalıcı olmasından endişe ediyor. Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de süren ateşkes görüşmelerinde bulunan heyetini geri çekti. ABD Başkanı Joe Biden, bu savaş Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değildi, dedi. ABD basını ise Biden'ın yasalardaki bir açığı kullanarak Kongre'nin onayı olmadan İsrail'e en az 100 defa silah sevkiyatı yaptığını yazdı. İsveç, iki asırdır süren tarafsızlık politikasına son vererek resmen NATO'nun 32. üyesi oldu. Litvanya istihbarat servisleri Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sürdürürken bir yandan da NATO ile bir çatışmaya hazırlandığını öne sürdü. Sudan'da geçen yıl orduyla paramiliter gruplar arasında başlayan çatışmalar devam ediyor. Ülke büyük bir kaos ve açlık içinde. Dünya Gıda Programı Başkanı Sudan'daki savaş dünyanın en büyük açlık krizini tetikleme riski taşıyor dedi. Haiti'de de Barbekü lakaplı çete lideri başbakanın istifa etmemesi halinde iç savaş çıkacağını söyledi. Birleşmiş Milletler'e göre ülkede devam eden şiddet olaylarında bu yılın başından beri en az 1200 kişi öldürüldü. İspanya'da Sosyalist Partili Başbakan Pedro Sánchez ile Katalan siyasi partileri af tasarısı üzerinde anlaştı. Buna göre terör suçlarında Avrupa Birliği yasaları uygulanacak, ayrılıkçılıkla suçlanan tüm siyasetçiler ve sivil toplum örgütü liderleri affedilecek. Yunanistan'daki ilk eşcinsel evliliğin nikahını kıyan Atina Belediye Başkanı bunun tarihi bir an olduğunu belirterek diğer eşcinsel çiftleri de aynı adımı atmaya davet etti. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Bursa'da Kent Müzesi'nin açılışının 20. yılına özel düzenlenen Elbet Bir Gün Buluşacağız sergisi sanatseverlerle buluştu. Sanat güneşi Zeki Müren'in yaşamı ve sanat hayatını anlatan sergi bir yıl boyunca gezilebilecek. Netflix'in izlenme oranlarına dayanarak hazırladığı top 10 listesi açıklandı. Platformda 26 Şubat-3 Mart haftasında en çok Avatar izlendi. İkinci sıradaysa Berkun Oya'nın beğeni toplayan dizisi Kuvvetli Bir Alkış, üçüncü sıradaysa One Day yer aldı. Japonya'nın Kyoto şehrindeki popüler geisha bölgesine kadın sanatçıları taciz ve rahatsız eden turistlerin girmesi yasaklanacak. Geisha bölgesi artık sadece sanatçılar, bölge sakinleri ve müşterilerle sınırlandırılacak. Japonya'dan bir kısıtlama haberi daha var. Japonya, Fuji Dağı'na yürüyüşe çıkanların sayısını sınırlamak amacıyla yanardağa tırmananlardan kişi başına 2000 yen, yaklaşık 430 lira giriş ücreti alacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Akıntıya İnat programında Banu Güven ve Kemal Göktaş 90'lı yıllara damgasını vuran cinayet şebekesinin bugün nasıl kurtarıldığını anlatıyor. Akıntıya İnat'ı kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.